Ayrım 10 Kahveler Kitabı Sarah Birsel Sayfa 149 Ahmet Rasim Direkler arasında 1866 yılının en önemli kahvesi Alyanak Mehmet Efendi Kıraathanesidir. Buraya Mehmet Efendi Gazinosu da denir. Meddah Şükrü Efendi buraya sık sık gelerek güzel menkabeler anlatır. Burada her türlü kitap ve gazeteleri izlemek olanağı da vardır. Ayrıca ileride Sarafim Efendi Kıraathanesi'nde de göreceğimiz üzere kitap ve gazete satışı da yapılır. Zaten o tarihlerde gazeteler kitapçı dükkanlarında satılır. Bu kahvede alkollü içki yoktur. Kahve 20 para, çay ile şurup 40 paradır. 1867 yılında Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlanan bir ilanda, direkler arasındaki kıraathane sahibi tarafından neşrolunmak üzere gönderilmiş ilandır denilmekle ve bir yıl önce de aynı gazetede direkler arasındaki Mehmet Efendi kıraathanesinin bir başka ilanı bulunmakla, o yıllarda şehzade başına başka bir kıraathane olmadığı ve kıraathane deyince akla Mehmet Efendi kıraathanesinin geldiği çıkarılabilir. Daha sonraki yıllarda çaycı Hacı Reşit'in kahvesinde toplanan muallim naciler, hayret efendiler, şeyh vasfiler, Ali Ruhiler 1880-1885 yıllarında çevrelerinde toplanan birçok yeni yetmelerle birlikte burada gazel kazanları kaynatırlar. Recaizade Mahmut Ekrem'i alaşağı etmek için düzenler kurarlar. Alyanak Mehmet Efendi o yıllarda kıraathanesinde, sonraları bu kahve milli sinema olacaktır, tiyatro kumpanyalarına da yer vermeye başlar. Metin Ant 1880 Ramazan'ında ünlü komik Abdi'nin burada tuluat oyunları verdiğini söyler. Direkler arasının önemli bir kahvesi de Kazım Efendi kıraathanesidir. Osman Baba Türbesi bitişiğinde 87 numaradadır. 1882 yılında Cudi Efendi'nin Hayalhane-i Osmani adlı tiyatro kumpanyası burada oynamıştır. Kumpanyanın baş oyuncuları Büyük ve Küçük İsmail Efendilerdir. Osmanlı tiyatrosundan ayrılan Puzant Efendi ile Peruz Hanım aralarındadır. Peruz'un Yandım Aman kantosu bütün erkeklerin aklını başından alır ki bu kadar olur. Hamdi Efendi de aynı kumpanyada Tuluat'ı tiyatroya çevirmeye çalışır. O da bu kadar olur. 1886 yılında Kazım Efendi Kıraathanesi'nin Büyük ve Setli Bahçesi'ne yeni bir sahne de yapılır ve Mesire-i Efkar Tiyatrosu'na kiralanır. Bedros Magakyan yönetimindeki topluluk Haydar Bey'in Pembe Kız adındaki müzikli oyununu oynar. Kara Kaşyan Hanım'la Keorgyan çok alkış alır. Kazım'ın kıraathanesine de Ahmet Mithat, Ahmet Rasim ve hemen hemen bütün harabati ozanlar gelir. 1896 Ramazan'ında bir gece Ahmet Rasim'le basın çevrelerinde Efendi Hazretleri diye anılan Ahmet Mithat Efendi yine orada buluşurlar. Ahmet Rasim o sıralarda Ahmet Mithat Efendi ile yaptığı bir hesap tartışması nedeniyle onun pohpohlarını toplamıştır. O akşam orada Şeyh Vasfi de vardır. Ahmet Mithat ile Ahmet Rasim peykeye kurulurlar. Şeyh Vasfi ise onların karşısındaki iskemlede pöpürdete pofurdata nargilesini içmeye koyulur. Söz döner dolaşır dal kavuklukta karar kılar. Bunun üzerine Ahmet Rasim onlara bir dal kavuk öyküsü anlatır. Onları kahkaha denizinde yüzdürür. Gelsin mi öykü? Miras yedinin biri içinin sıkıldığından açarak bir dal kavuk aramaya çıkar. Dostlardan biri duyar birini gönderir. Aradan 3-5 gün geçtikten sonra Miras yedi. Sen hiç dal kavuğa benzemiyorsun. Aman efendim benim her yanım dal kavuktur. Miras yedi onun evelemesinden, develemesinden ve de verdiği karşılıktan hoşlanmaz, adama yol verir. Dostu bir ikincisini öğütler, o da birkaç gün sonra pasaportunu alır. Bir üçüncüsü gelir Miras yedi, sen hiç dal kavuğa benzemiyorsun.
Benzemem efendim.
Yok yok benziyorsun.
Benzerim efendim, tıpkı tıpkısına dal kavuğum efendim.
Amma da dal kavuksun.
Evet efendim, amma da dal kavuğum.
Miras yedi aradığı adamı bulmuştur. Bir mektupla arkadaşına teşekkür eder. Kazım'ın kıraathanesi Meczup Osman Baba Türbesi'nin bitişiğinde ise Fevziye Kıraathanesi de türbenin arkasında Fevziye Caddesi'nin köşesinde Şehzadebaşı Sebili'nin karşısındadır. Türbenin üstü kubbe biçiminde demir ve tel kafeslerle örtülüdür. Sandukası mermerdendir. Baş taşına da eski biçimde kalın bir mevlevi sikkesi yani külahı oturtulmuştur. Nedir? Şimdiler Şehzade başında Osman Baba Türbesi diye bir şey yoktur. Mahmut Yesari, eğer çok merak ediyorsanız bunun nedenini Efkaf'tan sorup öğrenin der. Ama bunu bize ihtifalci Ziya da açıklayabilir. Tramvay yolu Fatih'e doğru uzatılırken bir gece o çok düzgün ve geniş lahit Palas Pandras açtırılmış ve Osman Baba'nın kemikleri büyük bir sandık içine konularak Şehzade Camii avlusuna, Fevziye Caddesi'nden Vefa'ya giden yolun iç köşesine götürülüp gömülmüştür. Ayak ucunda bir sırada Miri Alem Mehmet Bey İbni Miri Alem Süleyman Bey 1084. Dipnot: Emir-i Alem'in başındaki E harfinin kaldırılmasıyla oluşmuş bir sözcük. Bayrak mehterlerinin başı olan Mir-i Alemler, padişahın önünde çekilen tuğları korumakla görevliydi. Padişahlar savaşa gittikleri vakit 7 bayraktan oluşan sultanlık bayrakları da bunun gözetimi altında bulunurdu. Mir-i Alemlerin bir görevi de arz odasında padişahın huzuruna girip, söylevini söyleyen elçinin elinden mektubunu alarak sıranın en aşağısındaki vezire vermekti. Ve Mir-i Alem Süleyman Bey İbni Vezir-i Azam Mehmet Paşa, 1061 gömülüdür. Bunların mücevveze serpuşları, dipnot, başta sadrazam olmak üzere vezirler, yeniçeri ağaları, devlet ileri gelenlerinin Fatih Sultan Mehmet çağından beri giydikleri bu başlık ağzı, yukarısına oranla daha dar, tepesi kırmızı renkte çıkıntılı, mukavvadan, yuvak yani üstüvane biçimindedir. Bunların mücevveze serpuşları ve mermer sandukaları düzgün ve kelli fellidir. Ama dervişin eski türbesi yapılmadığı gibi zarif mermer direkler üzerine oturtulmuş kubbesi de yeniden yapılmamıştır. Bu mermer sütunlar şimdiler Şehzade Camii avlusunda bir tarafa atılmış olarak durmaktadır. Fevziye Kıraathanesi en parlak çağını 1885-1900 yılları arasında yaşamıştır. Fevziye Caddesi üzerinde bir bahçesi de vardır. Kahvenin içi ise çok geniştir. Gelenler çokluk aydın kişilerdir. Ramazanlarda tam bir musiki kahvesi halini alır. Kadir gecesi dışında burada musiki şölenleri verilir ki herkes can gözüyle dinler. Fasıl ya kemençeci Vasilaki'nin ya da kemani memduhun yönetiminde sürdürülür. Öteki çalgıcılar ise çokluk Kanuni Şemsi ki falsosuz çalışı pek tutulur, Udi Astigzade Bogoz, Nısfi Yezen Kirkor, Laftacı Övrik'ten oluşur. Hanendelerden Ortaköylü Karakaş ise başı çeker. Öteki hanendeler arasında ise Hanende Ahmet'e, Karaboğuz Ağa'ya rastlanır. Hüseyin Rahmi Son Arzu romanında bir de Hanende Gümüş Gerdan'dan söz eder. Gümüş Gerdan'ın şarkı söylerken top sakalı altındaki gırtlağı aşağı yukarı inip çıkarmış. Bu hanendelere kimi geceler Hafız Osman da amatör olarak katılır. Tanburi Cemil, Rauf Yekta, Lemi Atlı, Udi Cemil de sık sık bu fasılları izlemeye gelirler. Udi Cemil'in Fevziye Caddesi'nin öteki köşesindeki Sokrat Eczanesi ile onun üstündeki Çiğnili Fırını geçtikten sonra bir şekerci dükkanı vardır. Lokumları, badem ezmeleri, badem şekerleri, akideleri pek ünlüdür. Udu da çok alkış toplar, sesi ve besteleri pek tutulur. Fevziye Kıraathanesi'nde fasıllar 4 saat sürer ve yalnız 2 makam üzerine düzenlenir. Fasıl olduğu zamanlar kahvede çıt çıkmaz. Bu kıraathaneye daha delikanlılığında dadanmış olan Ahmet Rasim, burada sazın adabı ile eller dizde, hareketsiz, en ufak fısıltı olmadan dinlendiğini yazar. Cüneyt Aksungur ise garsonların gürültü etmemek için altı keçeden papuçlar giydiklerini söyler. Ramazan'ın dışında cuma ve pazar günleri de saz olur. Ama bu ince sazın bir sakıncası vardır ki onu da bize Ahmet İhsan Tokgöz anlatacaktır. Fevziye Kıraathanesi'ne gelenler gündüz teneffüs ettikleri temiz havanın hayat veren etkisine, lambalarda yakılan çok adi petrolün iğrenç kokusu ile gidermişlerdir. Ve evlerine kulaklarında kalmış musikinin latif yadigarı ile birlikte şiddetli bir baş ağrısı da götürmüşlerdir. Kıraathanede yalnız kahve, çay, şurup verilir. Müşterisi de pek yoktur. Ama çalgı günü oldu mu kalabalık artar. Fevziye Kıraathanesi'nden Ramazanlarda kara gözcüler, meddahlar, kuklacılar da eksik olmaz. Hayali Katip Salih Efendi en sevilen kara gözcülerdendir. Mahmut Yesari Meşrutiyet'in ilk yıllarında burada Heveskaran Heyet adlı bir tiyatro kumpanyasının oyunlar verdiğini de yazar. Mahmut Yesari sonradan Darül Bedai'ye geçen İbnü'r Refik Ahmet Nuri'yi, Muvahit ve Refet Beyleri, Şadi'yi ve Nurettin Şefkatli'yi ilk orada seyretmiştir. Burhan Arpat Direkler Arası adlı kitabında Abdi'nin burada meşrutiyeti izleyen yıllarda temsiller verdiğini yazar. Burada sözü Arpat'a bırakmakta yarar vardır. Çünkü bize Naşit'in Komiki Şehir ünvanını nasıl aldığını da anlatacaktır. Naşit Abdi Efendi'nin Fevziye Kıraathanesi temsillerinde kantolardan önce birer perdelik oyunlar oynuyordu. Bir akşam perde alkışlar arasında kapanıp Naşit kulise dönünce Abdi Efendi yanına yaklaşmış ve "Naşit Molla, bu akşam çok iyi oynadın, senin de övünüyorum" demişti. Abdi Efendi bunları söylerken bir yandan da belindeki kuşağı çözmüş, başından fesini çıkarmıştı. Naşit şaşkın şaşkın bakıyordu, hiçbir şey anlamamıştı. Abdi Efendi kuşağını Naşit'in beline dolamış ve fesini Naşit'in başına koymuş, sırtını da sıvazlamıştı. İyice yaşlanmış olan Abdi Efendi, komiki şehirliği ona bırakıyordu. Kantolardan sonra oynanan oyunun birinci komiğine de o gece onu çıkarttı. Sahnede Abdi Efendi yerine Naşit'i gören seyirciler önce yadırgar gibi olmuşlar ama az sonra keyifle makaraları koyvermişlerdi. Oyun bitince Abdi Efendi, "Ağlattın beni Naşit Molla" demişti. "Seni seyrederken gençliğimi hatırladım. Ben de ilk gece senin kadar heyecanlıydım. Senin kadar çevik ve kabına sığmayan bir gençtim. Şimdi artık göçe hazırlanmalı. Bizden geçti bu işler Mollam." Harabati adıyla ün yapmış ozanlar buraya da gelir. Ozan Mehmet Celal de, bunu Recaizade'nin ağabeysi Mehmet Celal ile karıştırmayın, sık sık damlar. Mehmet Celal o çağın birçok ozanları gibi içkiye çokça düşkündür. Kimi zaman deliliğe varan davranışlarda bulunur. Bu yüzden adı Deli Celal'e çıkmıştır. Şiirlerini şipşak yazdığı için Şair-i İrtical adıyla da anılır. Gençliğinde babası Ferik Hakkı Paşa onun şiirlerini düzeltirken zamanla o babasının şiirlerini düzeltmeye başlamıştır. Deli Celal, Köçeoğlu Kirkor Efendi'nin küçük kızı Anna'ya tutkundur. Kız başkasıyla evlenince kendini büyük bir üzünce kaptırır. Daha sonraları kendisi de 5 kez evlenmişse de Anna'yı unutamamıştır. Anna büyük adada oturur. Deli Celal'in Adada Söylediklerim adlı kitabı Anna'ya yazılan şiirlerle doludur. Ahmet Rasim adada otururken bir gün Andelip ile Deli Celal karşısına dikilir. Ahmet Rasim onları Diaz Kalos'a götürür. Çamların altında bu iki deli dolu ozan coşup bağırmaya başlarlar. Ahmet Rasim çevresindekilerden utanır ama bırakıp gitmek de elinden gelmez. Sonunda iki ozan da ağlamaya başlar. Meğer Celal sevgilisi Anna'yı anımsamıştır. Onun ağladığını görünce Andelip de kendisini koyvermiştir. Bu hal Ahmet Rasim'e de dokunur. Onun da gözlerinden şıp şıp iki damla yaş akar. Celal Ahmet Rasim'in de ağladığını görünce bütün bütün zivanadan çıkar. Anna'nın evine kadar koşarak oraya şu ikiliyi bağıra bağıra fırlatır. Ada, ey meskeni dildare sende sonbahar ağlar. Celal-ü Rasim ağlar, Andelibi dilfikar ağlar. Deli Celal kızdı mı yanında kim varsa fesini alıp kaçmayı da huy edinmiştir. Bir gün Fevziye'de Ali Ulvi'nin fesini kaptığı gibi yallah Saraçhane'ye. Aynı şeyi bir başka gün Ahmet Rasim'e de yapar. Bu kez kapkaççılığın uygulandığı yer Galata'da Havyar Han'ı önüdür. Meşrutiyeti izleyen günlerde Ahmet Mithat Efendi burada Türklük üzerine bir konferans da verir. Refi Cevat Ulunay o zamanlar Galatasaray'ın son sınıfındadır. Okul müdürlüğü son sınıfı konferansı dinlemeye götürdüğü için o da ilk kez Ahmet Mithat Efendi ile burun buruna gelmek mutluluğunu tadar. Sahnede bir masa, etrafında da fır dolayı iskemleler dizilidir. Mithat Efendi iri vücudu, kocaman sakalı, gür kaşlarının altında kıvılcım gibi parlayan gözleriyle sahnede göründüğü vakit bir kıyamettir kopar. Ardından Ziya Gökalp, Necip Asım, Veled Çelebi ve daha bir sürü aydın gelip iskemlelere kurulur ki bu 1944 yılında Ulunay'a şunları söyletecektir. O zamanlar memlekette çok bilgin vardı. Mithat Efendi siyah setresini ilikleyerek masanın başına geçer, notlarını açar. O konuştukça Ulunay'da onun varlığından fışkıran kültür ateşinin yüreğine akıp damarlarını körüklediğini duyar gibi oluyordur. Konferans bir coşku fırtınası ile son bulur. Sahnede bulunan aydınlar efendinin elini öper. Ulunay'da bir kolayını bulup kulise süzülür. Amcası Velete Çelebi'yi kıstırarak efendinin elini öpmek istediğini söyler. Velet Çelebi de onu efendinin yanına götürüp, "Hazretler, işte bu genç hayranınız, müsaade ederseniz elinizi öpsün." Ulunay insanüstü bir varlık karşısında imişçesine titres kollaşmıştır. Efendi sırtını okşarken mutluluktan ağzı bağlanır. O yıllar kıraathane konferanstan geçilmiyordur. 1908 Eylül'ünde de Prens Sabahattin burada laf doğrar. Bu Hüseyin Cahid'in Tanin gazetesindeki yazılarına bir karşılık niteliğindedir. Prens Ahrar Partisi veya fırkasının kurucularından olduğundan Yalçın Partiyi Sabahattin'in partisi diye anıyor ve onu seçimlerde Rum Patrikhanesi ile işbirliği yapmakla suçluyor. Prensin savunduğu ademi merkeziyet anlayışının Midilli ile Sakız'ı Türkiye'den koparmak amacını güttüğünü öne sürüyordur. Prens konuşmasında özellikle şu tümce üzerinde durmuştur. Biz ne milletvekilliğine ne de devlet görevine aday olduk. Hiçbir insan gücünden hiçbir yardım istemedik. Konferanstan sonra prensin özel katibi Saffet Lütfi de bir yazı yazmış ve prensin sözlerini doğrulamak için onun Paris'te Terakki gazetesinde yayınlanan yazılarından parçalar almıştır. Ama bunlar yine de Yalçın'ın içini değiştirmemiştir. 1910 yılında sahte derviş Macarlı Monsieur Vanberry de bir konferans döktürür burada. Konferansta da Orta Asya Türklerinin yurdunu anlatır. O yıllar Türk ocaklarının kurulduğu, Osmanlılık kavramı yerine Türklük kavramı geçmeye başladığı için de konuşma büyük ilgiyle izlenir. Peşte Üniversitesi'nde Türkolog da olan Vanberry o gün 78 yaşındadır. 3 yıl sonra da Macaristan'da ömür defterini bütünleyecektir. Vanberry'nin sahteliği şuradan gelir ki 1858 yılında kimliğini saklayarak Türkiye'ye gelmiş ve Derviş Reşit Efendi adıyla tam 4 yıl Sadık Rifat Paşa'nın konağında konuk olarak oturmuştur. 1862 yılında ise İstanbul'dan ayrılarak 3 yıl Orta Asya'da dolaşmıştır. Hem de Osmanlı pasaportuyla. Derviş Reşit Efendi'ye İngiliz casusu diyenler de çıkmış ve bu yolda kimi belgeler yayınlanmışsa da göğüs yumuşatıcı bir sonuca varılamamıştır. Fevziye Kıraathanesi Ahmet Rasim için biraz da kemancı ve besteci Tatyos Efendi demektir. Çünkü onu ilk burada görmüştür. Ahmet Rasim yaşamı boyunca Tatyos Efendi'ye büyük değer göstermiştir. 1913 yılında "Yuf olsun sana ey sanat" dediği vakitte bunu Tatyos'un ölümü üzerine söylemiştir. Çünkü şarkı ara namelerinin düzenlenmesinde kimsenin eline su dökemeyeceği Tatyos Efendi'nin son günleri yoksulluk içinde geçmiş, kimse başını çevirip sazların amanını kesen sanatçıya bakmamıştır. Uzunçayır'daki gömme törenine de 10 kişi ya katılmış ya katılmamıştır. Kadıköy Ermeni Kilisesi'ndeki ölü defterine şu yürek parçalayan notla delik deşik edilmiştir: Tatyos, 1913, Çalgıcı. Itri'nin Rast Naatı'nı en tavırlı, en doğru okuyan Hafız Şevki Bey'in oğlu Avni Aktunç, ki onun da şarkıları olmuştur, Tatyos'u ilk Fevziye'de dinlemiştir. O akşam Tatyos büyük içkici olduğunu ilan edecek biçimde saz başlamak üzereyken kıraathanenin kapısından yalpalayarak içeri girmiş, şano yerine de yardımla çıkmıştır. Fesi sola doğru eğiktir. Fas'la girilip de taksim sırası kemana gelince Tatyos Efendi de bu alandaki ustalığını göstermiştir. Ne ki Taksim Avni Bey'in genç ruhunda hiçbir değişiklik yapmamıştır. Çalışını çok sert bulmuştur. Sonraları o geceyi anımsayarak şöyle diyecektir: İçkinin etkisiyle olacak kemanın kenarından kimi falsolar dökülüyordu. Cemil Bey de her fasılda içkiliydi ama ne kemençesinin yayında ne de tamburunun telinde falso barınabilirdi. Lemi adlı da bu kahve için şunları söyler: Şehzade başındaki Fevziye Kıraathanesi'nde kemençeci Vasilaki kendi takımıyla, yani Andon, Hristo, Kapril ve Aleksandr'dan oluşan civanın takımı ile kışın cuma ve pazar gün ve geceleri çalar. Ramazan yaza rastladığında da kıraathanenin bahçesinde çalarlar. Kanuni Şemsi Efendi de direkler arasında berber dükkanı bulunmasından ve semtin piri sayılmasından ötürü herhangi bir saz takımı olsa kanunu ile katılırdı. Şemsi Efendi'nin bir davranışı herkese garip görünürdü. Bu zat fasıl başlamadan bir saat önce gelir, saz masasının başına oturup kanununu akort etmeye başlardı. Böyle olduğu halde saz başladıktan sonra yine akordunu düzeltmekten geri kalmazdı. Kulağına güvenimi yoktu. Bir türlü anlaşılamadı. Musiki topluluğu daha giriş taksimi başlarken içtikleri cigaraları söndürürler, 1,5 ya da 2 saat süren faslın sonuna değin, dahası aralardaki taksim faslında bile yakmazlardı. Yani ciddiliklerini korurlar, sanata saygı gösterirlerdi. Değer yargılarının insanlara göre nasıl değiştiğini göstermek için buraya Lemi adlının Tatyos Efendi için söylediklerine dalmalıyız. Kemani Tatyos'un bir aralık çokça içmesi yüzünden o münasebetsiz davranışlarına ve arkadaşlarıyla geçimsizliğe yol açtığından işsiz kalarak divan yolunda şimdiler Hıfzı Sıha Müzesi olan yerdeki Rauf Paşazade Sait Bey gazinosunda kemençeci Vasil'in takımına kendisine acıyan Vasil'in arka çıkmasıyla kanun çalmak zorunda kaldığını bilirim. Tatyos da Hafız Sami, Hafız Osman gibi bendiğini anlayamamış, ruhen sefil bir adamdı. Kemanında hiçbir cevher olmamakla birlikte bilgili bir musikici ve iyi bir besteciydi. Fevziye Kıraathanesi yaşamını mütareke yıllarına değin sürdürür. Sonra da yerini bitmez tükenmez kovboy filmleri oynatan emperyal sinemasına bırakır. Fevziye Kıraathanesi yaşamını mütareke yıllarına değin sürdürür. Cemal Efendi işledir. Ahmet Rasim de burayı boş bırakmaz. Kimi harabeti şairler de onu izler. Kış geceleri Meddah Aşkî Efendi de divan yolundaki Arif, Beyazıt'taki merkez, direkler arasındaki Fevziye Kıraathanelerinde değilse buradadır.
10. Ayrımın sonu. Sayfa 160.